Ayrım 13. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 165. Samantha Ernst için felaket rüzgarları daha doğduğu gün aristokratik annesinin onu bir hemşirenin kollarına bırakıp bir daha hiç ilgilenmemesiyle esmeye başlamış, onu kızını dünyaya getirdiği an gerçeklerin dışına fırlatıp atan bir kasırgaya dönüşmüştü. Çok sonraları camdan bir mahfaza içinde zorlukla soluk alan bu minicik yaratığın onda yalnızca tiksinti uyandırdığını büyük bir içtenlikle psikiyatristine itiraf edecekti. Onu emzirecek kadar sütü olmadığına gizliden gizliye şükretmiş, belki de kalbinin derinliklerinde onu kollarına almak zorunda kalmamak için yok olup gitmesini istemişti. Kurslarda öğrendikleri hiçbir işe yaramamıştı. Margaret'ı gezegenin üzerinde aynı gün ve aynı saatte doğan binlercesinin arasında bir bebek olarak göremiyor, onu kabullenemiyordu bir türlü. Bu kurtçuğa kaçınılmaz sorumluluklarla bağlı olduğu düşüncesine de boyun eğmedi. Aynaya bakmış ve eskiden pürüzsüz ve bronz rengi, şimdi ise çizgi çizgi gevşek bir deri parçası olan karnını boydan boya geçen koca bir dikiş görmüş, yitirdiği güzelliği için avutulamaz biçimde ağlamıştı. Kocası yardım etmek için onu yaklaşmayı denemiş ama her defasında çılgınca bir şiddetle itmişti onu. Nasıl olsa alışacaktır, daha çok yeni, henüz şaşkın diye düşünüyordu Gregory ama aradan 3 hafta geçip de bebeği hastaneden taburcu ettiklerinde annesi hala kendini aynada inceleyerek yakınmaktan vazgeçmeyince ablasından yardım etmek zorunda kaldı. Belki de bu kritik anda en uygun kişi annesi olurdu ama Samantha kaynanasına dayanamıyordu. Onun iyi yanlarının hiçbirini takdir edebilmiş değildi. Bir kaplumbağayı bile zıvanadan çıkarabilecek kaçık bir koca karı olarak görüyordu onu. Gregory'nin aklına doğumlardan ve bebeklerden onca yarar sağlayan Olga da gelmişti. Ama karısının Nora'ya dayanamadıktan sonra Olga'yı hiç çekemeyeceğini anlamıştı. Sana ihtiyacım var Judy. Samantha hasta ve bunalım geçiriyor. Ben de bebekten hiç anlamıyorum. Ne olur gel diye yalvardı Gregory telefonda. Cuma günü çalıştığım yerden izin alır hafta sonu sizlerle geçiririm. Bundan fazlasını yapamam diye karşılık verdi Judy. İki çocuğunu doğurduğu kızıl saçlı dev Jim Morgan'ın cümbüşlerinden bıkıp usanan Judy, ondan boşanmış, her zamanki kulübelerinde annesiyle birlikte oturmak üzere geri dönmüştü. Judy aileyi geçindirirken biri henüz kucakta olan 2 torununa Nora bakıyordu. Jim Morgan karısını seviyordu ve kendisini evin içinde avaz avaz bağırarak kovalayan, ona işçilerinin önünde hakaret etmek için fabrikanın kapısına dikilen ve rezalet çıkarmak için barlarda dolaşıp onu arayan şirret bir kadına dönüşmüş olmasına rağmen ömrünün sonuna kadar da sevecekti. Onu kesin olarak evden atıp boşanma davası açtığında da adam hayatının sonu gelmiş gibi olmuş, kendini bıraktığı kör kütük sarhoşluktan parmaklıklar arasında uyanmıştı. Felaketin nasıl olduğunu açıklayamıyor, öldürdüğü adamı bile hatırlayamıyordu. Birkaç tanık bunun bir kaza olduğunu ve Morgan'ın onu hiç de öldürme niyetinde olmadığını, şöyle bir vurmasıyla zavallının öteki dünyayı boyladığını söylemişlerdi. Ama koşullar hiç de sanıktan yana değildi. Kurbanı son derece aklı başında ve tüysiklet Nazen'in tekiydi. Kavga başladığında bir köşede oturmuş, elinde bir çıngırakla selamet ordusu için sadaka toplamaktaydı. Jim Morgan hapishane hücresinden çocuklarının masraflarına yardım edemiyordu. Çocukların cani bir babayla ilişkileri ne kadar az olursa o kadar iyi düşünen Judy de böyle olmasından hoşnuttu ama ev geçindirmeye yetişemediğinden annesinin yanına dönmüştü. Gregory ablasını karşılamaya havaalanına gitmiş, onun ne kadar şişmanladığını görünce dehşete düşmüştü. Kötü izlenimini gizleyememiş Judy de bunu fark etmişti. Hiçbir şey söyleme, ne düşündüğünü biliyorum. Rejim yapsana Judy. Bunu söylemek kolay, o kadar çok denedim ki toplam olarak 1000 kilo inmişimdir. Kadın Gregory'nin minibüsüne zorlukla tırmandı ve Margaret'ı hastaneden almaya gittiler. Ellerine bir şala sarılı küçücük bir çıkın tutuşturmuşlardı. Öyle hafifti ki içindekinden emin olmak için açıp bakmışlar, yünler arasında mışıl mışıl uyuyan minicik bir yaratıkla karşılaşmışlardı. Judy yüzünü yeğenine yaklaştırarak onu öpmeye ve tıpkı yavrusunun yanındaki bir dişi köpek gibi koklamaya başladı. Gregory'nin yıllardır görmediği ama bir türlü unutamadığı bir şefkatle bambaşka bir insan olmuştu sanki. Bütün yol boyunca konuşup onu okşarken yan gözle izleyen erkek kardeşi, Judy'nin değişime uğradığını, Onu biçimsizleştiren yağ tabakalarının kaybolarak içinde gizli olan ışıl ışıl güzelliği meydana çıkardığını gördükçe şaşırıyordu. Eve vardıklarında kedileri beşiğin içinde doluşmuş, Sement ayı da duygusal kaygılarını Hint fakiri akrobasisiyle, yatıştırma çabasıyla odasında baş aşağı durur buldular. Gregory bebeği yerine yerleştirmek için hayvan tüylerini silkelemeye girişmiş. Bu arada yolculuktan ve saatlerdir ayakta durmaktan yorgun düşen Jody, bir itişte yengesini içinde bulunduğu Nirvana'dan çıkararak onu yeniden başı yukarıda bir pozisyona ve acı gerçekler dünyasına döndürmüştü. "Gel sana biberonun nasıl hazırlanacağını ve bezlerin nasıl değiştirileceğini göstereyim," diye buyurdu. "Bunları Greg'e açıklaman gerekecek. Ben bu işlerden anlamam," diye kekeledi Samantha geri geri giderek. "O kıza fazla yaklaşmasa iyi olur. Babamın yaptığı aynı boklukları girmesin de," diye homurdandı Judy son derece aksi bir tavırla. "Sen neden söz ediyorsun?" diye sordu Gregory kollarında yeni doğmuş bebeğiyle. "Neden söz ettiğimi çok iyi biliyorsun. Ben gerizekalı değilim. Çevrende hep bebeklerle dolaştığının farkında değil miyim sanıyorsun?" "Bu benim işim." "Elbette bu senin işin. Onca iş dururken tuttun bunu seçtin. Bir de nedeni olsa gerek. Küçük kızlara da baktığına bahse girerim, öyle değil mi? Zaten bütün erkekler ahlaksızdır." Gregory Margaret'ı yatağın üstüne bırakarak ablasını kolundan tuttuğu gibi mutfağa sürükleyip kapıyı arkasından kapattı. "Şimdi bana ne demek istediğini açıklayacaksın." "Aptal pozuna geçmekte şaşırtıcı bir yeteneğin var Gregory. Bunu bilmediğine inanamam." "Hayır." Bunun üzerine Judy 20 yıldan fazla bir süre önce koynuna girmesine izin vermediği o geceden beri sessizce katlandığı zehri akıtarak aslında hiç de bilinmedik bir şey olmadığını ve herkesin bildiği kuşkusu içerisinde titizlikle sakladığı o korkunç sırrı, kabuslarının ve hınçlarının o gizli temasını ortaya döktü. Şimdi artık sırf yeğenini kendi deyişiyle o zavallı masum yavruyu korumak ve aile içinde aynı ensest günahı önlemek için o itiraf edilemez utanç kaynağını açıklamaya cesaret edebiliyordu. Çünkü bu gibi şeyler insanın kanında olur. Bunlar genetik lanetlerdir ve bizi uğursuz bir saatte dünyaya getiren o sefih Charles Reeves'in tek kalıtımı şehvetinin iğrenç kötülüğüdür. Daha da fazla ayrıntı istersen sana hepsini anlatabilirim. Çünkü hiçbirini unutmadım. Hepsi belleğime ateşle kazınmış durumda. İstersen sana anlatayım beni nasıl türlü bahanelerle bodruma indirdiğini ve düğmelerini açtırdığını ve elime verdiğini ve bana onun bebeğim olduğunu, karamelam olduğunu söylediğini ve böyle yapmam istediğini daha hızlı ta ki... "Yeter!" diye bağırdı Gregory elleriyle kulaklarını tıkayarak. Gregory Reeves her pazartesi sabahı Carmen Morales'e telefon ederdi. Bugüne kadar sürdürdüğü bir alışkanlıktı bu. Neredeyse hayatına mal olan o kürtajdan sonra kız arkadaşı annesiyle vedalaşarak hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Morales'lerin evinde adı silinmişti ama hiç kimse unutmamıştı onu, özellikle de sessizce onun hayalini kuran babası. Ama gururu yüzünden artık orada bulunmayan kızı için duyduğu acıdan ölmek üzere olduğunu asla kabullenmiş değildi. Genç kadın ailesiyle bir daha ilişki kurmamıştı ama aradan 2 ay geçtikten sonra Gregory Meksika'dan bir kart almıştı. Üzerinde Carmen'in imzası olduğu anlaşılan bir sayıyla küçük bir çiçek resmi çiziliydi. O zamanlar ondan haber alan tek kişi Gregory'ydi. Inmaculada Morales kızının attığı adımları ondan öğreniyordu. Kısa pazartesi konuşmalarında iki arkadaş yaşantılarından ve tasarılarından haberli kılıyorlardı birbirlerini. Sesleri parazitlerle ve şehirler arası konuşmaların verdiği kaygılarla bozularak geliyor, o kesik kesik cümlelerden birbirlerini tanımakta zorluk çekiyorlardı. Her ikisi için de birbirlerinin yüzü silinmeye başlamıştı. Karanlıkta el yordamıyla giden iki kör gibiydiler. Carmen, başkent Meksiko City'nin varoşlarında berbat bir odaya yerleşmiş, bir kuyumcu atölyesinde iş bulmuştu. Bu uçsuz bucaksız umutsuz kentin bir ucundan öbürüne otobüsle gidip gelirken öyle vakit kaybediyordu ki başka şeyler yapmaya vakit kalmıyordu. Ne arkadaşları vardı ne de sevgilileri. Tom Clayton'la uğradığı hayal kırıklığı onun içtenlikle ilk bakışta aşık olma eğilimini yok etmişti. Zaten bu ortam içinde onun bağımsız kişiliğini anlayıp bu kabullenecek bir can yoldaşı bulmak da çok zordu. Babasıyla abilerinin maçoluğu şimdi katlandıklarıyla karşılaştırıldığında hafif kalırdı. Ne olur olmaz ve ehvenişerdir diye yalnızlığı kabul etmişti. Olga'nın talihsiz müdahalesi ve daha sonra geçirdiği ameliyatla çocuk sahibi olma yetisinden yoksun kalmış ve bu durum onu daha serbest ama aynı zamanda daha hüzünlü yapmıştı. Kentin resmen son bulduğunun ve marjinallerin içine girilemez dünyasının başladığının herkesçe bilinen sınırında yaşıyordu. Oturduğu bina, iki yanında bir dizi odalar bulunan dar bir koridor, orta yerde birkaç muslukla bir çamaşırhane, dipte de ortaklaşa kullanılan tuvaletlerden oluşuyordu. Hepsi de o kadar pisti ki kullanmamaya çalışıyordu. Burası içinde büyüdüğü gettodan çok daha şiddet dolu bir yerdi. İnsanların kendilerine edindikleri küçük yerler için savaşın vermeleri gerekiyordu. Acılar boldu, umutlarsa az. Turistlerce hiç bilinmeyen bir kabus ülkesindeydi. Aztekler tarafından kurulmuş o güzelim kentin çevresinde sınırsızca yayılan çöplerin istilasına uğramış kaldırımsız ve ışıksız sokaklarla sefil evlerin bir araya geldiği korkunç bir labirentti burası. Aşağılanmış yerlilerle yoksul melezlerin, çıplak çocuklarla aç köpeklerin, çocuk doğurma ve çalışmanın ağırlığı altında belleri bükülmüş kadınların, ezeli ve ebedi tehdit altındaki onurlarını ve erkekliklerini savunmaya hazır durumda elleri hançerlerinin kabzasında, kötü kadere boyun eğmiş tembel erkeklerin arasında dolaşıyordu. Artık kendisini koruyacağına güvenebileceği bir ailesi yoktu ve çok geçmeden orada genç ve yalnız bir kadının çevresi av köpekleriyle sarılı bir tavşan gibi olduğunu anlamıştı. Geceleri sokağa çıkmıyor, kapıda bir kol demiri, pencerede bir başkası, yastığının altında da bir kasap bıçağıyla uyuyordu. Çamaşırını yıkamaya gittiğinde onlardan farklı olduğu için kendisine güvensizlikle bakan başka kadınlarla karşılaşıyordu. Ailesinin Zacatecaslı olduğunu bin kez söylemiş olmasına rağmen gringa diyorlardı ona. Erkeklerle hiç konuşmuyordu. Ara sıra karamela satın alıyor, daracık sokakta oturup çocukların yanaşmasını bekliyordu. Ender neşeli anlarıydı bunlar. Kuyumcu atölyesinde ağızlarını bıçak açmayan, elleri sihirli birkaç yerli çalışıyordu. Onunla pek az konuşuyorlardı ama sanatlarının sırlarını öğretmişlerdi ona. Bal mumuna biçim vermek, metalleri kalıplara dökmek, taşları yontmak, cilalamak, tutturmak ve her bir minicik parçayı monte etmekten oluşan bu zahmetli yönteme dalarak saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyordu. Geceleri odasında oturup küpe, yüzük, bilezik desenleri çiziyor, önceleri eli alışsın diye bunları cam parçalarıyla pirinçten deniyor, daha sonra biraz para biriktirebildiğinde bu işi yarı değerli taşlarla gümüş üzerine uyguluyordu. Boş zamanlarında patronlarının bu iddiasız rekabeti öğrenmemelerine özen göstererek bunları kapı kapı dolaşıp satıyordu. Kızının doğumu Samantha Ernst'ü dışarıdan bakıldığında belli olmayan ama şiddetli bir bunalıma itmişti. Ne rezalete varacak taşkınlıkları olmuştu ne de davranışlarında gözle görülür büyük değişiklikler ama bir daha aynı insan olamamıştı. Yine öğle vakti yataktan kalkmayı, televizyon seyretmeyi ve bir kertenkele gibi güneşlenmeyi sürdürüyordu. Gerçeklere herhangi bir direniş göstermiyordu ama onlara katılmıyordu da. Çok az yemek yiyip hep uykulu bir halde geziyor, sadece tenis kortunda canlanıyordu. Bu arada arabasının içinde gölgede bıraktığı Margaret, öylesine terk edilmiş bir durumdaydı ki 8 aylık olduğu halde hala oturmayı beceremiyor ve pek az gülümsüyordu. Annesi sadece bezlerini değiştirmek ve biberonunu ağzına yerleştirmek için dokunuyordu ona. Gregory geceleri ona banyo yaptırıyor, bazen de hep Samantha'nın orada olmasına özen göstererek onu bir süre sallıyordu. Kızı çok seviyor, onu kollarına aldığında içinde kendisine acı veren bir şefkat, onu korumak için büyük bir istek duyuyordu. Ama içinden geldiği gibi şımartamıyordu. Ablasının itirafları kızıyla arasında bir çin seddi örmüştü. İşi gereği baktığı çocuklarla da artık kendini rahat hissetmiyor, babasından kalıtım yoluyla aldığı varsayılabilecek sessiz bir belirtiyi ortaya koyan herhangi bir ayrıntısı olup olmadığının araştırmasına kendi de şaşıyordu. Margaret'ı yaşıtı olan öteki bebeklerle karşılaştırdığında gelişimini gecikmiş buluyordu. Yolunda gitmeyen bir şey olduğu kesindi ama karısını korkutmamak ve onu çocuktan daha da uzaklaştırmamak için kuşkularını onunla paylaşmak istememişti. Kulağının iyi duyup duymadığını anlamak için deneyler yapıyordu. Belki de sağırdı da bu yüzden o kadar sakin görünüyordu. Ama ellerini beşiğin yakınında çırpınca çocuk irkiliyordu. Samantha'nın bunun farkında olmadığını sanıyordu ama günün birinde bir çocuğun geri zekalı olup olmadığının nasıl anlaşıldığını sormuş ve o zaman ilk olarak korkularından söz edebilmişlerdi. Hastanede Margaret'ı içten ve dıştan adam akıllı muayene ettikten sonra sağlıklı olduğunu, sadece bir parça özendirmeye gereksinim duyduğunu söylediler. Bir kutunun içerisinde duyularından yoksun bırakılmış bir hayvan gibiydi tıpkı. Anne ile baba geç kalmış bir özendirme duygusuna girerek kızlarını okşamayı, onunla anlayabileceği seslerle konuşmayı, çevrelerini saran dünyayı ona azar azar göstermeyi ve daha başka ustalıkları öğrendiler. Herhangi bir zavallı orangutanın doğuştan bildiği bu şeyleri onlar bir el kitabından öğrenmek zorunda kalmışlardı. Sonuçlar birkaç hafta içinde belli olmuş, çocuk kendini yerde sürüklemeye başlamıştı. Bir yıl sonra da ilk sözcüklerini söyleyebildi ama bunlar anne baba değil, kedi ve tenis olmuştu. Gregory saatlerce, günlerce ve aylarca kitaplara gömülerek ve belleğinin iyi olmasına şükrederek bitirme sınavlarına çalışıyordu. Çevresindeki bütün öteki şeyler hızlı bir bozulma süreci içerisinde bağışlanamaz biçimde çürüyüp giderken iyi çalışan tek şey de belleğiydi zaten. Hesaplarının tersine bitmekten çok uzak olan Vietnam Savaşı felaket boyutlarına ulaşmıştı. Sonunda avukatlık diplomasına kavuşarak rahat bir nefes almanın yanı sıra cepheye gitmenin kaçınılmaz kabusu da vardı. Çünkü silahlı kuvvetlerle bir sözleşme yapmıştı ve askerlik hizmetini ertelemeyi daha fazla sürdüremezdi. En büyük kaygısı ailesiydi. Samantha ile olan ilişkisi zaten orsa boca gidiyordu. Bir aylık hiç kuşkusuz bu ilişki koparırdı. Ayrıca garipliklerle dolu bir biçimde büyümekte olan Margaret'ı da bırakmaktan korkuyordu. Kızı varlığını öyle sessiz, sedasız ve gizemli bir biçimde sürdürüyordu ki Samantha bazen onu unutuyor, Gregory gece eve geldiğinde kahvaltıdan beri yemek yememiş bir halde buluyordu onu. Başka çocuklarla oyun oynamıyor, saatlerce televizyon dizilerini seyrederek oyalanıyordu. Hiç iştahı yoktu. Bir saplantı halinde yıkanıp temizleniyor, ellerini uzun uzun sabunlamak üzere bir tabureyi lavabonun yanına sürükleyerek her dakika pis pis pis diyordu. Yatağına ilişiyor, ıslak çarşaflarla uyandığında da umutsuzca ağlıyordu. Çok güzeldi ve ileride kendi bedenine karşı girişeceği tüm saldırılara rağmen hep de öyle kalacaktı. Virginyalı anneannesinin soylu zarafeti, Nora Reeves'in tıpkı onu Odessa'dan getiren göçmen gemisinde çekilmiş bir fotoğrafında görüldüğü gibi egzotik Slav yüzü vardı onda. Margaret, mobilyaların gölgesinde ve köşelerde bucaklarda gizlenmiş olarak yaşarken, kendi işlerine fazlasıyla dalmış ve onun uslu çocuk görünümüne aldanan annesiyle babası, ruhunda gelişmekte olan şeytanları görebilecek durumda değildiler. Büyük değişiklikler ve sürekli sürprizlerle dolu bir dönem yaşanıyordu. Onca yüzyıl bastırıldıktan sonra ortaya çıkan serbest aşk modası hızla yayılmış, hippilerin yeni bir fantazisi olarak başlamışken, burjuvaların favori oyunlarından biri haline gelmişti. Kısa bir süre önce en tutucu görüşleri savunan aynı insanların artık evlerdeki küçük içki alemlerinde sefahate daldıklarını gören Gregory şaşkınlık içindeydi. Bekarlık zamanındayken evlenme sözü olmadan sevişmeye hazır bir kız bulmak neredeyse olanaksızdı. Gebeliği önleyici haplardan önce suçluluk ve korku duymadan zevk almak düşünülemezdi bile. Gençliğinin ilk 10 yılını kadın aramakla geçirmiş gibi hissediyordu kendini. Tüm çabaları ve hayal gücü genellikle de boşa olan bu yorucu av peşinde harcanmıştı. Birdenbire her şey altüst olmuş ve birkaç yıl içerisinde iffet denen şey bir erdem olmaktan çıkarak komşular farkına varmadan tedavi edilmesi gereken bir kusur halini almıştı. Bu öylesine beklenmedik bir dönüştü ki kendi sorunları arasında sıkışmış olan Gregory'nin bu dramatik değişikliklere uyum sağlayacak vakti olmamış, devrim çok geç ulaşmıştı ona. Samantha ile olan başarısızlığına rağmen bazı pervasız okul arkadaşlarının ya da baktığı çocukların annelerinin imalarından yararlanma fikri aklının ucundan bile geçmemişti. İlkbaharda bir cumartesi akşamı Reeves'ler bir arkadaşlarının evine yemeğe davetliydiler. Sofraya oturma adeti artık ortadan kalkmıştı. Yemekler mutfakta duruyor, davetlilerin her biri yiyeceklerini kağıt tabağa alıp dolu bir kadeh, kenarından yemeğin sosu taşmış bir tabak, bir dilim ekmek, bir peçete ve hatta bazen bir sigarayı elinden geldiğince dengelemeye çalışarak bir yere yerleşiyordu. İçki su gibi akıyor, marihuana içiliyordu. Gregory zor bir gün geçirmişti. Kendini yorgun hissediyor, dizlerinin üzerindeki tavuğu dökmeden parçalamaya çalışmaktansa o anda kendi evinde oturmasının daha iyi olup olmayacağını merak ediyordu. Tatlı yendikten sonra kolektif bir manevra başlamış, insanlar soyunarak ay ışığında bahçeye yerleştirilmiş olan içi sıcak su dolu büyük bir küvete girmişlerdi. Suda doğum modası fazla bir sonuç vermeden geçmiş ama pek çok ailenin elinde hatıra olarak koskoca bir küvet kalmıştı. Reeves'lerinki hala salonlarında duruyor, Margaret'ı kapattıkları bahçe, yerden topladıkları her şeyin atıldığı bir depo işlevi görüyordu ve unutulmaya mahkumdu. Daha gözü pek olan bazıları ise Japonya'daki topluca banyo yapma düşüncesinden esinlenerek bunları bir ilgi odağı haline getirmişlerdi. Öyle ki sonunda ulusal sanayi bu amaçlar için kocaman özel küvetler çıkarmıştı piyasaya. Gregory'ye yemek üstüne avluya çıkıp üşümek düşüncesi hiç ilginç gelmemişti. Ama ötekiler şırılçıplakken giyinik kalmak da pek hoş değildi. Utanacağı bir şey olduğunu düşünmelerini istemezdi. Yan gözle Samantha'ya bakıp karısının kendisini sergilemekteki rahatlığına şaşarak üstündekileri çıkardı. Samantha'da utanma duygusu yoktu. Vücudundan gurur duyar, evde sık sık çırılçıplak dolaşırdı ama kendisini böyle herkese göstermesi Gregory'yi biraz huzursuz etmişti. Oysa davete öteki katılanlar Amazonlardaki herhangi bir yerli kadar rahat görünüyorlardı. Kadınlar suyun içinde kalmaya çalışıyorlar ama erkekler kendilerini göstermek için her bahaneden yararlanıyorlardı. En gözü pek olanlar içki servisi yaparken, başkalarının sigarasını yakarken ya da plak değiştirirken çıplaklıklarını gösteri yapar gibi ortaya koyuyorlardı. Hatta başka birinin karısının burnunun birkaç santim ötesinde küvetin kenarında diz çökenler de vardı. Gregory arkadaşlarının böyle bir durumla ilk kez karşılaşmadıklarını anlamış ve kendisinin özellikle dışarıda bakıldığı bir sırrı paylaşıyorlarmış gibi ihanete uğramış hissediyordu kendini. Samantha'nın daha önce de buna benzer partilerde bulunduğundan ve bunu ona anlatmayı gerekli görmediğinden kuşkulanıyordu. Kadınlara bakmamaya çalışıyor ama gözleri ev sahibesinin annesinin kusursuz göğüslerine gidiyordu. Neredeyse 60 yaşındaki bu hanımefendi, o yaşta bir kadındaki bu beklenmedik niteliklerini suyun üzerine yüzer bir halde görene kadar dikkatini çekmemişti. İnişli çıkışlı ömrü boyunca Reese'in o kadar çok kadın coğrafyasında gezinmesi gerekecekti ki onların hepsini anımsaması olanaksızdı. Ancak bu büyük annenin göğüslerini asla unutmayacaktı. Bu arada gözlerini yumup başını arkaya atmış olan Samantha, kocasının hiç görmediği kadar gevşemiş ve mutlu bir halde bir elinde bir beyaz şarap kadehi, öteki eli ona kalırsa Timothy Duvey'nin bacaklarının fazlasıyla yakınında, suyun altında kaybolmuş sakin bir tavırla şarkılar mırıldanıyordu. Eve dönerlerken Gregory bu konuyu açmak istedi ama Samantha arabada uyuyakalmıştı. Ertesi sabah güneşin aydınlattığı mutfakta dumanı tüten bir fincan kahvenin önünde otururlarken çıplaklar partisi uzak bir düş gibi görünüyordu. İkisi de bu konuyu ağızlarına almamışlardı. O geceden sonra Samantha grup içinde yeni duyumları denemek için hiçbir fırsatı kaçırmaz olmuştu. Oysa evlilik yatağının saklılığı içerisinde eskiden olduğu kadar soğuk davranmayı sürdürüyordu. İnsan neden kendini yoksun bırakmalı? Yaşamdan deneyimleri çıkarmak değil, ona yenilerini eklemek gerek. İnsan her bir birleşmeden zenginleşmiş olarak çıkar ve böylece eşine sunabileceği daha fazla şeye sahip olur. Aşk pek çok kişiye birden yetecek kadardır. Zevk, bıkana kadar içilebilecek bitmez tükenmez bir pınardır, diyorlardı aşklık evliliğin peygamberleri. Gregory bu görüşlerde bir tuzak olduğundan kuşkulanıyor ama bir mağara adamı gibi görünme korkusundan bu kuşkularını açıklamaya cesaret edemiyordu. Bu ortamda kendisini bir yabancı gibi hissediyor, çelişkiler kuşkularını silip atamıyordu. Ve bütün arkadaşlarının bunu coşkuyla karşıladıklarını görünce mahalledeki geçmişinin kendisini etkilediğini ve bu yüzden uyum sağlayamadığını düşünüyordu. Başka erkeklerin toksin atıcı masajlar yapma, duyarlı noktalarını harekete geçirme ya da bedenlerin ortak hareketiyle ruhsal gelişime özendirme bahanesiyle Samantha'yı ellemelerinin kendisini ne kadar rahatsız ettiğini kabullenmek istemiyordu. Samantha ise bunu başka şeye yoruyor, kişiliğinin bazı yanlarının kendisinden saklandığını ve gizli bir hayat sürdürdüğünü, ona gerçek yüzünü değil bir dizi maskeler gösterdiğini sanıyordu. Kendi karısının önünde başka bir kadını okşamak ona ahlaksızlıkmış gibi geliyor ama ötekilerden geri kalmak da istemiyordu. Moda olan seksologlar her hafta bedenin yeni yeni erojen bölgelerini keşfediyorlardı ve görünüşe bakılırsa cahil durumuna düşmemek için bunların hepsini tanımak gerekiyor. Yatağının başucunda incelenmek için sıralarını bekleyen broşürler birikiyordu. Bir keresinde kendisiyle birleşme ve kolektif mastürbasyon yoluyla bilincin uyanması yöntemine itiraz etmek cesaretinde bulunmuş, Samantha da onu barbar, acemi ve ilkel bir adam olmakla suçlamıştı. Kişiliğimin başka erkeklerin parmaklarını senin bacaklarının arasında görmenin hoşuma gitmemesi gibi son derece doğal bir olayla ne ilgisi var ki? Tipik bir az gelişmiş ve yabancı kültür davranışı dedi Samantha, kayıtsız bir tavırla kereviz suyunu yudumlayarak. ''Nasıl yani?'' diye sordu Gregory şaşkınlıkla. ''Aralarında büyüdüğün o Latinler gibisin tıpkı. O mahalleden hiç çıkmamalıydın.'' Gregory, Pedro ile Immaculada Morales'i düşünerek sıcak su dolu bir küvetin içerisinde çırılçıplak girip komşularıyla birlikte karşılıklı birbirlerinin benleriyle bilinçlerini eşelediklerinde göz önünün önüne getirmeye çalıştı. Bunu düşünmek bile öfkesini bir anda yatıştırmış, kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Bir sonraki pazartesi telefonda Carmen'e söz etti bundan ve binlerce kilometrelik uzaklıktan kız arkadaşının tutamadığı kahkahaları geldi kulağına. Bu modernliklerin hiçbiri Los Angeles gettosuna ulaşmamıştı. Hele hele onun yaşadığı Meksika'ya hiç. Deli bunlar, hepsi deli diye görüşünü belirtti Carmen. Ölsem başkalarının kocalarının önüne çıplak çıkamam. İnsan nereye bakacağını şaşırır Greg. Ayrıca bazı erkekler bana giyinikken bile el attıklarına göre düşün artık bir de soyunsam nasıl olur? Ne cahilsin yahu, burada kimse sana bakmazdı. E öyleyse neden yapıyorlar bunu? 13. ayrımın sonu, sayfa 176.